Merhaba, hukuk okulundayız. Nasıl gidiyor? Bu hafta biraz teorik bir çerçevede muhakeme egzersizleri yapalım beraber istedim. Başlığımız hayal etmek, kopya çekmek. Felsefenin temel soruları, cehaletin safsataları. Hukuk muhakeme süreçleri gerektiren çetrefilli meselelerle kendini gösterir. Öyle ki bizleri ilgilendiren pek çok hukuki temel meselede veya pek çok davada haklılık veya haksızlık konusunda görüş oluşturabilmek zor demiştim geçen haftalarda. Hukuk kuralı koymak da, konulmuş bir kuralı uygulamak da aslında arka planda önemli bir felsefi birikim ve o felsefi birikimin bir teknoloji olarak uygulanmasını gerektirir. Aslına bakarsanız düşünme metotlarının öğretilmediği bir eğitim sisteminden gelenlerimiz çok. Eğitimin kalitesinin muhakeme süreçlerine hakimiyeti besleyip beslememesiyle ölçülebileceğini söyleyebiliriz. Sadece hukukta değil, insanın örneğin yalnız diğer insanlarla, türlerle veya çevreyle beraber dünyada var olduğu tüm sahalarda muhakeme yani düşünebilmek hayati öneme sahip. Örneğin Ankara'dan İstanbul'a gitmek düşüncesi gibi bir olguyu veya hayat kesitini ele alalım. Bu arzumuzu doğuran koşullar üzerinde düşünür müsünüz? Bu arzu sizin arzunuz mudur? Yoksa bunu düşünmeye mecbur mu bırakıldınız? Ankara veya İstanbul denen bir yer var mı? Varsa onunla tam olarak neyi kastediyoruz? Nasıl tanımlanırlar? Hangi koşullarda bunu tanımlayan ve İstanbul'a gitmeyi düşünen bir varlıksınız? Oraya nasıl gideceksiniz? En başta gitmek de ne demek? Oraya gitmiş sayılmak için ne yapmış olmak gerekir? Bu gerçekleşebilecek bir eylem mi? Yoksa sadece tahayyül ettiğiniz bir durum mu? Bunu düşünmek tam olarak ne yapmak demektir? Ne zaman gideceksiniz? Niçin gideceksiniz? Yalnız mı gideceksiniz? Yoksa birileriyle beraber mi? Daha önce gitmiş miydiniz? Gelecekte gidecek misiniz? Gitmeye başladığınız an hangi andır? Gitmeyi sürdürdüğünüz an ile vardığınız an nasıl birbirinden ayrılır gibi. Bugün size bazı sorular soracağım. Ve safsatalardan uzak düşündüğümüzde soracağım bu soruların ne kadar da zor ve tartışılması uzun ancak eğer samimiyetle üzerlerine eğilirsek ne kadar da gerekli sorular olduğuna işaret edeceğim. Konumuz felsefe, mantık. Fransa'da lise bitirme sınavı olan bakalorya sorularının Türkiye'de milli eğitimi ve YÖK'ü nasıl çileden çıkardığı bilinir. Hayır şaka. Çileden çıkaracak kadar ilgilenmiyorlardır. Ve fakat ilgilenseler ve öğrenenle öğreten ve karşılıklı öğrenişenler Maserati, Bugatti, at, yat, kat ve WhatsApp'tan ziyade onları evet başka şeyler yanında da onları da mümkün kılan hayal etmenin özünde karşı çıkışçı, devrimci, dönüştürücü ve bir deviye sorgulayıcı bir eylem olduğunu belki daha iyi anlar. Ve bu bakalorya sorularından bahseden yayınları bile yasaklamaya kadar vardırabilirlerdi belki işi. Sonuçta basma kalıp bir formül, bir şablon sizin değil, benim menfaatimin gerçekleşmesini kolaylaştırıyorsa hayal etmenizi, düşünmenizi neden isteyeyim? Milli ve manevi değerleri sıralarım, siz de ezberlersiniz. Liste uzamışsa kalemine sıkıştırdığı bir ruloyu kopya çekmekte kullanmak isteyenler olur. Kopya çekmesine izin verilmeyince ihtirasını cinayete kadar vardırabilenler bile olmuştur. Burada gönderme yaptığım cinayet Müteveffa Hukuk Akademisyeni Ceren Damar'ın katli. Dinleyicilerimden Ceren Damar cinayetini, araştırmalarını isteyebilir miyim? Ben o davayı izledim ve aslen düşünememenin, muhakeme edememenin, düşünemediği için kopya çekmek zorunda kalan bireyleri nasıl birer zalim haline getirebildiğini gördüm. Ceren Damar davasından bir izlenimimi aktarayım. Sanıyorum son duruşmasından bir önceki duruşmanın hınca hınç salonunda bugün artık ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmiş sanıkla ilgili bir durum dikkatimi çekmişti. Yağmurlu bir gündü. Cezaevinden getirilirken paçaları kirlenmesin diye pantolonunun paçalarını çorabının içine soktuğunu fark etmişti. O anda gözyaşlarımı tutamamıştım. Kendi paçası kirlenmesin diye bunu çorabının içine sokabilen bir fail nasıl oluyor da gencecik bir hocasını böyle kan revan içinde katledebiliyor, bütün üniversiteyi kana bulayabiliyordu. Müteveffa Ceren Damar'a yargılama sırasında pek çok iftira da atıldı. Bugün sanığın o iftiraları atan avukatı da yargılanıyor. Bir hedef göstermenin, bir iftiranın Ceren Damar gibi en ufak bir falsosu olmayan, çok genç bir araştırma görevlisine karşı yapılabilecekleri ortaya sermiş olmasına karşı nasıl oluyor da kötülük kendisini yeniden üretebiliyor? Bir araştırmaya değineceğim. Aynı zamanda da belgesel olmuş. Zira yazarı kadın cinayetlerinden mahkum edilmiş erkeklerle mülakatlar yapmış. Adı Ölü Kadınlar Memleketi. Yazarı mahkumlarla yaptığı bu görüşmeler sonunda nicesinin bu gücü nasıl bulduğunu, nihayet öğrendiğini ifade ediyor. Ve bizlerle paylaşıyor. Diyor ki, alıntıma başlıyorum. Görüştüğüm 5 erkekten sadece biri pişmanlık duyuyordu. Niye mi dersiniz? Çok ceza aldığı için. Aldığı cezayı mı merak ettiniz? 11 yıl. Onu terk etmek isteyen karısını sokak boyunca kovalamış ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Onu öldürmeseydim abimin sofrasında oturamazdı. Bir karıyı besleyemedi. Karı bıraktı gitti diye konuşurdu. Öldürdüm, sonra da teslim oldum diye anlattı. Birini öldürüp hiç ceza almayacağını mı düşündün diye sorduğumda az cezayla çıkarım dedim. Kendimi haklı konuma getiririm zannettim diye cevapladı. Mahkemede karısının ilişkisi olduğunu söylemişti. Bana ceza veren hakim bile Buraydın götüne gideydi dedi. 20 senelik evliydik. İnsanı 20 senelik karısı nasıl der ben senden ayrılacağım diye. Böyle bir cesaret var mı? Çocukları da örgütlemiş. Çocuklar annemiz diyor, başka bir şey demiyor. Amcamın oğlu yattığın suç aslan gibi suç. Namus cinayeti diyor. Ama burayı bilmiyor tabii. Ne kadar zor olduğunu bilmiyor. Özgürlüğümün bu kadar süre kısıtlanacağını bileyim düşünürdüm o an. Bıçakladım. Polikliniğe götürmeyecektim. Aklımda yoktu. Ama kızım durdurdu arabayı. O götürdü. Ben de bindim. Allah işimi rast getirecek ya. O da benim lehimeymiş. Cezam düştü. Polikliniğe götürdüm diye. Cezam düştü. İsteyerek öldürmedim anlamına geliyormuş. Boşanmayı hiç düşünmedim. Boşansam kendime zarar olurdu. Alıntımı bitiriyorum. Bugünkü başlığımıza dönelim. Düşünebilmek, felsefe, mantık, soru sormak ve kopya çekilemeyecek soru sormak. Biraz önce bir soru sormuştum. Kendi paçası kirlenmesin diye bunu çorabının içine sokabilen bir fail. Nasıl oluyor da gencecik bir hocasını böyle kan revan içinde bunu harca katledebiliyor? Bütün üniversiteyi kana bulayabiliyor. Bizi bu türden sorulara getiren hallerle mücadele etmenin yollarından birinin bu türden sorulardan çok önceki temel sorulara dönmek olduğunu, felsefeyi bir vicdan meselesi olarak görmek olduğunu ve eğitimin bazı temel soruları sordurmadıkça ancak kalıplar, şablonlar, asla ezberlenemeyecek olan dikteler ve talimatlar dizgesi olacağını, insanların kendilerini son derece mekanistik, bilinçsiz kalıplarla ifade eden zincirleme eylemlerin kölesi olarak göreceğini söyleyebiliriz. Günümüzün koşullarında pek çok insan, belki kentli, hayal ile değil hayalin eli tutulur hale gelmesi ve ürünleri ile ilgilidir. Ve bu daha ziyade bir edinim arzusu ile imlenir. Maserati veya Bugatti alacağım, anayasa hukukundan yüz alacağım, Ceren Damar'ın gözetmenlik ettiği sınavdan geçeceğim, avukat olacağım, para kazanacağım. İşimi korumak istiyorum. Yeni bir cep telefonu olsun istiyorum. Peki ilk soru. Bunun için nereye kadar gidebilirsiniz? Yapmayı düşündüğünüz en büyük kötülük nedir? Fransa'da uzunca zamandır benzerleri sorulan ve yakın geçmişte bir yılda yapılan bakalaryo sorularına benzer, bakalorya sorularına beraber bakalım istedim bugün. Bakalorya lise bitirme sınavları demek. Bu sınavlarda sorulan soruların çoğu hukukun temel meraklarıyla da ilgili. Ve aslen hukuk felsefesini de inceleme alanında bulunan konular. Zira hukuk bir düşünme formu olan mantığa dayalı bir disiplin. Ve mantık en başta felsefenin yürütülebilmesine zemin olan bir düşünme formu. Sorular ilginç. Aynı zamanda çetrefilli. Gelin sırasıyla okuyalım. Soru 1. İhtiras kusurlu olduğumuzun bir göstergesi midir? Yani lise bitiren ne? Şunu soruyor. İhtiras bir kusur mudur? Peki ama ihtiras ve hem de kusur nedir? Bu soruyla beraber felsefenin dehlizlerinde kaybolabilir. Presokratiklerden Stoacılara, Aristoteles'ten Bacon'a, oradan varoluşçulara kadar uzanabilirsiniz. Hiçbir şey istemediğiniz bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Edemiyorsanız sahip olmak istemekte kusur var mı? Diyojen gölge etme, başka ihsan istemem derken hangi felsefeye dayanıyordu? Bu ekolü, metafiziği, epistemolojisi ve etikiyle beraber ortaya koyabilir misiniz? Bakaloryadan ikinci soru. Adil olanın ne olduğunu bilmek için adaletsizliğe uğramak gerekli midir? Dikkat ederseniz burada rasyonalizm ile empirizm arasındaki o temel ayrım çok ince bir soyutlamada soruluyor. Bilebilmek için deneyimlemek gerekir mi? Adalete uğramış, benim uğramış olmam gerekir mi? Öncel, yani deney öncesi, a priori bilgi mümkün mü? İnsan bunu aklı sayesinde elde edebilir mi? Yoksa bilmem, bilemem deyip toptan kuşkucu mu kalmalıyız? Kuşkucu kalmanın yargıya varmada ve muhakemedeki önemi nedir? Soru, kültür bizleri daha iyi insan mı yapar? Siz ne dersiniz? Mensubu olduğunuza inandığınız bir kültürel evrenden çıkıp başka bir kültürel evrene gitseydiniz veya daha başında hiç kültürsüz büyüseydiniz, daha iyi mi, daha kötü mü insan olurdunuz? Ne dersiniz? Soru, çok sayıda kültürün varlığı insan türünün birliği önünde engel oluşturur mu? Bir başka soru, özgürlük var mı? Özgürlükten varsa vazgeçilebilir mi? İsterseniz aklınıza temel saydığınız bir özgürlüğünüzü getirin. Bundan vazgeçebilmenizin koşulları nelerdir? Temrin yapalım mı? Soru, hayat hakkınızdan vazgeçebilmeniz için ne gerekir? Peki ama ifade hürriyetinizden ve adil yargılanma hakkınızdan vazgeçmemek için ölebilir misiniz? Bir çalışma önerisi sunacağım. Araştırarak fikir sahibi olalım. Avukat Ebru Timtik ve açlık grevi sonucundaki vefatı. Sorularıma devam edeyim. Şimdiye kadar bir dernek kurmamış olabilir. Veya bu özgürlüğe ihtiyacınız olmadığını düşünebilirsiniz. Peki sizin için hayat hakkı dışında vazgeçilmez hangi haklar vardır? Bunlardan ne koşulda vazgeçerdiniz? Bir başka soru. Ödevlerini tanımak, özgürlüğünden vazgeçmek anlamına gelir mi? Bakaloria devam ediyor. Her hakikat kesin midir? İzleyicilerimden hakikat adı verilen üzerinde biraz düşünmelerini ve kesin bildikleri hakikatler konusunda bir liste yapmalarını isteyebilir miyim? Acaba antikitede sofistler veya günümüzde görececiler hakkında ne bildiğinizi sorabilir miyim? Sanata duyarsız kalmak mümkün müdür? Bir başka soru. Bir sanat eseriyle karşılaştınız. Ona bakıp geçmek sizce mümkün mü? Bir sanat eseri nasıl iyi biçimde açıklanır? Duyar kasmanın felsefedeki yeri nedir? Beş duyumuzla. Yani görmek, duymak, tad almak, koku, dokunmak ve propriopsiyonide sanatı alımlamak ve sanat özgürlüğü konusunda düşünmek arasında nasıl bir bağ var? Duyularımızdan yoksun olsaydık veya sayılsaydık yine de sanatı alımlayamaz mıydık? Peki yoksun olmakla yoksun sayılmak arasında fark nedir? En başta fark nedir? Bir fark var mıdır? A'nın tersi sizce B midir? Yoksa A olmayan mıdır? Bence A olmayandır. Demek ki siyahın karşıtı beyaz, erkeğin karşıtı da kadın değil. Erkeğin zıt anlamı erkek olmayan, kadının zıt anlamı da kadın olmayan diyebilir. Ve erkekle kadın arasına bir spektrum, geniş bir yelpazede çeşitlenen bir taif koyabilir miyiz? Aynı şeyi siyahla beyaz arasında da yapabiliriz. Bakaloria devam ediyor. Zamandan kaçmak mümkün müdür? Zaman nedir? Kimlik ve başkalık nedir? Başkalığı öne, yani etiki öne alabilir miyiz? Platon'dan Hegel'e kadar uzanıp Hegel'de zirveye çıkan tümleme, bütünleme, birliğe katma, yani evrenselleştirme çabası herkesi aynılaştırıyorsa, yuvarlıyorsa ya ne olacak? Monizm mi, pluralizm mi? Doğa kanunları ile beşeri hukuktan doğan kanunların arasındaki fark nedir? Yani hukukla doğanın yasası arasındaki fark nedir? Lise bitirme sınavları devam ediyor. Ahlak en iyi siyaset midir? Emek insanları ayrıştırır mı? Yalnızca değiştirilebilir olan şeylerin mi değeri vardır? Kanunlar bizi mutlu edebilir mi? Oy oy oy. Yalnızca değiş tokuş edilebilir şeylerin mi değeri vardır? Soruya ilgi dikkat buyurmanızı istirham ederim. Bunu kardeşimle konuşurken aklına hatıralar geldi. Nasıl değiş dokuş edebiliriz ki bunları? Ama değerliler dedi. Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne adım var ne yaşım bilmiyorum kim olduğumu. Derken şair, değiş dokuş edilebilir bir çocukluğun, geçmişin, kendimizinki bile olsa bizi yok edeceğini mi söyledi? Bir daha yaşanamayacak işlerin değeri nedir? Nasılsa tatilden döneceğim diye tatile gitmeyenlerimiz olabilir. ABD başkanlarından biri Alzheimer olduğunda artık bir zamanlar ABD başkanı olduğunu hatırlamamış. Bunu çok önceden bilseydi yine de başkan olmak ister miydi? Neden? Yaşam hangi kesitiyle tanımlanır? Şiirdeki Affan Dede kim? Peki ya şu soru, kanunlar bizi mutlu eder mi? 2016 ile 2018 arasında çıkarılan 30 küsür OHAL kararnamesi kimi mutlu etti diye sorabiliriz. Ama kanunların insanları mutlu edip etmedikleri sorusuna cevap vermek Fransa'da lise bitirmek için gerekli olmuş. Onu biliyoruz. Yeni sorular ben de ekleyeyim mi? Bir bakalorya da benden. Aynı minvalde aklıma geldi. Sizce sonuçta erişilip erişilmeyeceği bilinmeyen bir huzura ermek için huzursuzluk içeren bir mücadeleye değer mi? Değerse nasıl değer? Peki davayı açmak mı lazımdır? Davadan feragat mı? Çocukların terk edilebileceği bir durum hayal edilebilir mi? İkisi de aynı derecede hayati iki değerden birinden vazgeçmenin koşulları nelerdir? Saldırıya katlanmanın doğru ve veya faydalı olacağı durumlar var mıdır? Bir davranış hakkında doğrudur dememle faydalıdır demem arasında bir fark var mı? İnsanlar neden boyun eğer? Aşk neden değerlidir? Hayalin sınırı var mı? Lise bitirmeden sonra hayat var mı? Elektriğin tahayyülesi olmadan elektrik mümkün değildi. Mümkün müydü yoksa? Elektrik vardı da sadece keşif mi edildi? Yoksa hiç yoktu da icat mı edildi? Maddi koşullar düşüncemizi ön belirleyebilir. Bu özgürlüğümüzün sınırlı olduğunu anlatan determinist bir kabul. Ve fakat boş bir araziye bakıp ne ekelim diye düşünmeden de olmaz. Arazi mi belirleyicidir, ne ekeceğinize dair telos mu, amaç mı? Telos ile tekne, teknoloji sözcüğünün teknesini nasıl bağlantılandırabilirsiniz? Nesneleri nasıl alımlayacağımız, onlarla çevrili olan kendimizi nasıl bileceğimiz ve onlarla ne yapacağımız üzerine düşüncelerimizi neler ön belirler? Peki tüm nesnelerde içsel bir erek var mıdır? Ağacın meyveyi vermek yolunda bir amacı olur mu? Kafamızda şimşekler çakarken bir kurtuluş tasavvur edebiliriz. Soru, kurtuluşa dair düşünce yeterli midir? Elektrik parasını ödeyemeyen biri için elektrik parasını nasıl ödeyebilirim? Bir bakalorya sorusu olur muydu acaba? İronik konuşmuyorum. Dünyaya, hayata, elektriğe, internete, doğalgaza ve bilumum şeye ilişkin basma kalıp çözüm manifestoları bir zamanlar birilerinin hayaliydi. Şimdi ezberlesinler diye öğrencilere bunları dağıtabilirsiniz ama bu onların kafalarında şimşekler çakmasını sağlamayacak. Hayal etmeyi ve bunların biricik olmasını sağlamak da gerekir. Çünkü eski reçeteler işe yaramayabiliyor. Kopya çekilemeyecek bir soru sorun. Hakiki bir soru sormuş oluyorsunuz. Bütün bir sistemin kopya çekmeye dayalı olduğu alt sistemlerde diktiğiniz binaların Aysel Git Başımdan şiiriyle ilgisini anlayamazsınız. Kopya cinayettir. Ezber cinayettir. Bunu da gösterdi memleket bize. Ve göstermeye devam ediyor. Aysel Git Başımdan. Çalışmam lazım. Senin isminin geçtiği Atilla İlhan şiiriyle uğraşamam. Aysel Git Başımdan liseyi bitirmem lazım. Soru sorabilmemizin ve düşünebilmemizin önünde engel olan pek çok safsata da var. Dilerseniz bazılarına değinelim mi? Ali gelmiş öyle mi? Ali gelmiş yani öyle mi? Dikkat edin, tek bir vurguyla anlamı nasıl değiştirdim ve nasıl bir anlama safsatası yarattım? Şuna ne demeli? O değil, o diziyi izlediğine göre entelektüel olamaz. Buna alakasız sonuç safsatası diyoruz. Veganlar ot yiyince maşallah atlet gibi oluruz diyorlar. Korkuluk safsatası denir buna. Hayvan hakları savunucusuna hitaben. Yani diyorsun ki haşerata karşı önlem almayalım öyle mi? İşte size konuyu saptırma. Sazan safsatası. Dört göz olduğun için olaya düzgün bakamıyorsun. Karalama safsatası. Sen de çaldın. Sen de aldattın. Sen de yapmışsın. Herkes yapıyor. Sen de yani tukaka safsatası. Ayağımı biraz incittim. Ben de engelli otoparkına park edebilmeliyim. Ha yazıp çizmişsin, ha silah doğrultmuşsun. Ne farkı var devletin güvenliği açısından? 3 kişiyle 10 kişinin arasında bir fark var mı? Kaygan zemin safsatası. Sınırın bulanıklaştırılması diyoruz buna. Ya savaşa gireriz ya da güçsüz olduğumuzu düşünürler. İşte ya siyah ya beyaz safsatası. Uzaylıların var olmadığını ispatlayamadığına göre varlar. Var olduklarını ispatlayamadığına göre yoklar. Bilinemezlik safsatası. Bir başka örnek. Bu kadar çok hukuk çalışırsam saçlarım dökülecek. Dökülünce kimse bana bakmayacak. Yaşlanınca yapayalnız kalacağım. Kimsesizlikten öleceğim. Felaket tellallığı safsatası. Sokaklarda yarattığınız karmaşa haklarınızı kazandırdı mı bari? Uydurduğum bu yalanlar iş yerinde ilerlemeni sağladı mı? Aptallığın genetik mi? Adama zerk ettiğin zehri kimden aldın? Evden 12'de çıkınca hangi otobüse bindin? Dikkat edin. İmalı soru safsataları. Hep bu renkteki ayakkabıları giyiyorsun. O nedenle kaybettin davayı. Yanlış nedensellik safsatası. Kağıda adımı yazmamıştım. Ama el yazımdan kağıdımı bulamaz mıydı sanki? Buna ihmal edilebilir neden safsatası diyoruz. Kanunda, kuralda, anayasada hepsi kural. O zaman ne farkı olsun ki bunların? Muz da ele geliyor, cep telefonu da. O zaman cep telefonları yenilebilir mi? Yanlış benzetme safsatası. 12 kadınla evlendiği ve çocuk yapmak istediği halde çocuğu olmayan adam. Bu kadınlarda ne sorun var anlamıyorum. Bu yıl 15 kaza yapmış olmam kötü sürücü olduğum anlamına gelmez. Yargıtay bütün kararlarımı bozdu. Buna rağmen kabahat Yargıtay'da. Yok sayma safsatası. Teröristin, hainin insan hakları olmaz. Leşlere naaş muamelesi yapılmaz. Veya modası geçmiş inançlarıyla ilerlemenin önündeki karabasan bunlar. Hepsi birden çarpıtma safsatası. Üst üste 10 kere doğru yaptım. Kesin 11. yanlış olur. 10 gün yağmur yağdı. Artık 11. gün kesmeli. Kumarbaz, yani Monte Carlo safsatası olarak mantıkta bilinen bir safsata örneği bu. İnternette yazdığı için doğrudur. Bir bilen safsatası. Paranı nasıl kullanacağını bankalardan iyi mi bileceksin? İrrasyonel. Otorite safsatası. Sen ahlaksız mısın? Neden böyle söylüyorsun? Dinin imanın yok mu? Çocuklarını sevmiyor musun? Neden boşanıyorsun? İnanca başvurma safsatası. Herkes böyle yapıyor. Bizim ailede böyle yapılır. Burası Türkiye. Ortak tutuma başvurma safsatası. Böylesi işimize gelir. Faydacı safsata. Kabul et, senin için de cazip bir fikir. Beğendirme safsatası. Yeter artık, saat kaç oldu? Kabul et de gidelim. Dayatma safsatası. Başvuruyu zamanında yapamadım ama ne önemi vardı? Özgeçmişimi zamanında getirememin nedeni içinin dolu dolu olması. Mazruf değil, zarf safsatası. Bu fikri kabul etmezsen hapsi boylarsın. Tehdit safsatası. Gençlerin ve genç kalanların motosikleti. Güzel kadınların kremi, duygu sömürüsü, ön yargılı dil safsatası. Bir kimseye terörist iftirası atanın iftiradan yargılanması lazım. Ben öyle bir iftira attım ama benim yargılanmamam lazım. Çünkü devletimi korumak istedim. Mazeret, ben istisnayım safsatası. Cami duvarında resim olmadığı için camide sanat olmaz. Soyut sanat sanat değildir. CHP'liler seçkincidir. AK Partililer 5 vakit namaz kılar. Kısır argüman, yani çabucak genelleştirme safsatası. Bu işe o kadar zaman verdim, tamamlamalıyım. Yatırım safsatası. Yollarımızı ayırdık. Hayır, işine son verdiler. Hakim karşı tarafın yalanına inandı. Hayır, aleyhimize karar verdi. Eski sevgilimi rahatsız etmedim ki, sadece ona mesaj attım. Muğlak ifade, mecaz safsatası. Bitirirken size bir şablon da okuyayım. Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmaması, sanığın delilleri karartma olasılığı, kaçma ihtimali, tutuklama kararlarında olay örgüsünün bu şablon ifadelere nasıl altlandığı gösterilmeden aynı sözcükler hem tahliye hem de tutuklama için senelerdir kullanılır ceza mahkemelerinde. Soru ciddi sorulsa, yani tartışılsa, tanıtlama olsa, mantık olsa daha iyi değil mi? Bu soruları olay örgülerini altlamak, olay örgülerinin bütünlüğünü kanuna altlamak aslında bakalorya sorularında sorulara benzer en temel soruları baştan sormayı gerektiriyor. Sevgili canlar, bugün kendinize kopya çekemeyeceğiniz bazı sorular sorun. Cevaplara ulaşmanın zahmetli olduğu sorular, açık kalacak sorular. Ve onları sorarken değişme ve dönüştürme umut ettiğimizi gösteren sorular. Ve tartışmaya safsataları da bir tarafa bırakarak başlayın. Büyük bir mütevazılık örneğidir. Bana aşık olsun istiyorum. Olmazsa geberteceğim. Soru, aşk karşılık gerektirir mi? Ben hukuku iki kişide görmem. İki kişide etik görürüm. Hukukun tanımı içine yargıyı da katarım. Hukuk ben ve senin bittiği yerde ancak üçüncü kişiyle başlar diyebiliriz belki. Üçüncü kişi veya merci bir yabancıdır. İlişkiye yabancıdır. Robinson ve Cuma arasında belki ahlaki bir ahit olabilir. Ama hukuk olamaz derim. Üçüncü kişi ise hukukun karakteristiği olan prosedür, usul ve duruma yabancı bir mekan müesseselerini, yani davayı ve o dava sonundaki yargıyı başlatandır. Ahlakın, etikin diyelim prosedürü, arzu hali, mahkeme kapısı, katibi, savcısı, hakimi olmaz. Orada başvuru süreleri, hak düşürücü veya zaman aşımı, şematik tahliller olmaz. Etikte dağınık ve ucu açık bir ben ve sen tahammülü veya tahammülsüzlüğü vardır. İnsanlık tarihi boyunca ben ve sen, ben ve başka düşünülmüştür. Hukukta bir üçüncü kişi, pek önemli bir zat vardır. Buna yargıç diyoruz. Soru, tabip otasından atılma pahasına şunlara kaynatın araç gereci Allah aşkına, mikrop diye bir şey var diyeyim mi? İmza Louis Pasteur. Soru, şunlara suratıma hapşurma, virüs diye bir şey var diyeyim mi? İmza Dimitri Ivanovski. Temel sorularla, mantıkla, felsefeyle kalın.
Cumartesi pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Rol Girasur, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.